Ayrım 9.
Makbule ayağa fırladı, elindeki dalı hırsla çaya attı. Halil Efendi uzun boyundan altta kalmak istemezmiş gibi 3 adımda onun arkasına dolanıp önüne çıktı. Böyle mi anlaştıydık? Madem buralarda koyup gidecektin, o zaman demirci de bırakaydın. Bırakaydın da düşmana oralarda kurşun sıkaydım. Halil Efe şaşırdı. Uzun zamandır hiç kimse böyle diklenememişti bana diye düşündü. Öfkeden kıpkırmızı olan Makbule şöyle bir baktı, bir iç çekerek sesini alçalttı. Ölüp kalsan iyi ya. Gerisini getiremedi, dişlerini sıkıp öylece kaldı. Makbule'nin sesi iyice kırılmıştı. Onlara mı bırakırdım kendimi? Sıkardım alnıma son mermiyi. Usturumcanın delisi, hem sen kim oluyorsun da benim kaderimle oynuyorsun? Hatice Hanım belirdi birden, Makbule'yi kolundan tutup kendine doğru çekiştirdi. Makbule daha fazla dayanamadı, başını onun göğsüne yaslayıp hıçkırdı. Hatice Hanım onu kollarıyla sararken Halil Efe'ye baktı. Başını değirmenden yana sallayarak gitmesini işaret etti. Halil Efe söylediği sözlerden 1000 pişman, utanca boğulmuştu. Makbule'ye dokunmak için elini uzattı, ancak kadının bakışları onu durdurdu. Halil Efe tüfeğini omuzlayıp üzüntüyle değirmene doğru yürürken Hatice Hanım'ın, ''Makbule, sen gidersen burada ne yaparım ben tek başıma? Ablacığım, sen olmazsan bizi kim korur?'' diyen yumuşak sesini duyunca söylenmeden edemedi. ''Ulan Halil, bilmez misin ki her işin bir yolu yordamı vardır? Kırdık attık kızı durup dururken, hay benim dilim kopsaydı da.'' Bir sonraki gece ay ışığıyla yıkanıyordu. Atlarını yedeklerine alan akıncılar bir an önce Simav yolunu aşıp Akdağ'ın yükseklerindeki ormana ve yayladaki yörük obalarına ulaşmak için var güçleriyle bayırı tırmanmaya başladılar. Makbule ile Hatice Hanım değirmenin damına çıkmışlardı. Akıncıların karşı yamaçta gittikçe küçülen karaltıları gözden yitene dek izlediler. Makbule birden heyecanla bağırdı. ''Abla, yazmam.'' ''Kız deli, ne yazması? Yazmamı vermeyi unuttum.'' Hatice Hanım birden anımsadı o yazmayı, Halil Efe'nin hediyesi olup da gördeste Halil Efe'nin ayakları dibine atılan o yazmayı. İşte o yazmayı yerden alan Halil Efe Makbule'ye geri vermişti. Her ayrıldıklarında da Makbule yazmayı başından çözer, Halil Efe'nin eline tutuştururdu. O da yazmayı koynuna sokardı. Kaşlarını çatarak baktı ve küçük bir çocuğu azarlar gibi sesini yükseltti. ''Biraz akıllı olup söz tutsaydın unutmazdın. Halil'i de küskün yolladın. Olacak iş değil şu yaptıkların. Harbe giden adamın yüreğini yaraladın.'' Makbule onu duymamış gibi yaparak sevinçle yerinden kalktı. ''Bir koşu yetiştireyim.'' Hatice Hanım onun önüne atılıp azarladı. ''Kız, sen benim aklımı alacaksın. Yarısı dağda dolaşmak da neyin nesi? Otur oturduğun yerde.'' Makbule durgunlaştı. Koca kırın üstünde tepsi büyüklüğündeki ayın aydınlattığı son çizgide yitip giden son atlıya baka kaldı. Burnunun direği sızlıyordu. Bacanın dibine çöktü. Omuzları sarsıldı. Hatice Hanım'ın içi sızladı. ''Deli kız!'' diye mırıldandı. ''Elinden tüfeğini aldın mıydı, çocuklaşıveriyor.'' Dayanamayıp uzandı. Koluyla omzundan sararak Makbule'yi kendine çekti. Az sonra akıncıların ardından koşturup gitmiş olan köpekler havlayarak değirmene döndüler. 11. Akıncılar 2 saatte aşlar yaylayı ve Simav Demirci Şosesi'ne indiler. Ahmetli'ye doğru ilerlerken önden giden parti pehlivanın işaretiyle durdular. Hacı Veli, atını yolun yukarısında seyrek çam ağaçlarının arasında uzanan telefon telgraf hattına doğru sürdü. 5 akıncı da onu izledi. Urganların ucuna iri taşlar bağladılar. Hızla savrulan urganlar ay ışığını keserek tellere dolanır dolanmaz atlarını aşağıya sürdüler. Teller fincanlarla birlikte yere indi. İbrahim Ethem Bey aşağıdan, ''Telleri ağaçlığa atın, gelip geçen görüp işkillenmesin.'' diye seslendikten sonra atının başını çevirdi ve topukladı. Yol yamaçta kıvrılıp Simav Ovası'na iniyordu. Yola yaklaşınca atları daha yavaş ve temkinli sürmeye başladılar. Kısa bir süre sonra önden giden Halil Efe geriye döndü. ''Ovadan bize doğru gelenler var.'' İbrahim Ethem Bey elini kaldırdı, arkasındakilere baktı. ''At in, 5'er adım aralı yürüyün, çevirelim şunları.'' Elde tüfek dağıldılar, 15 dakika içinde yaklaşan kümeyi kuşattılar. Parti pehlivanın güçlü sesi ovayı doldurdu. ''Kalın olduğunuz yerde, kıpırdayanı indiririm.'' Kümedekiler bir anlık şaşkınlıktan sonra atlarının başını öte yana döndürünce karşılarında Halil Efe'yi buldular. ''Yaklaşmayın, hiç bakmam yakarım.'' İbrahim Ethem Bey tok bir sesle emretti. ''Sarıldınız, inin atlarınızdan.'' Köpekler havlamaya başladı, kümeden sesler duyuldu. ''Biz Yunan değiliz, eşkıya olmadınız ne malum. Beyim, biz yürüyüz, aman ateş etmeyin.'' İbrahim Ethem Bey tüfeğini indirip göçerlere yanaşarak kendisini tanıtınca herkes rahatladı. Yörükler Akdağ'a çıkıyorlardı. Bir süre söyleştikten sonra vedalaştılar. İbrahim Ethem Bey göçerlerin ardından seslendi. ''Açıktan dolaşmayın, düşman kol geziyor.'' ''Olur, kaymakam bey, olur. Yukarılara çıkarsanız bekleriz, ne lazım gelirse yaparız.'' Yörükler Simav'a doğru uzaklaşırken Akıncılar da sabaha karşı Bahtılı köyüne girdiler. Birer parça ekmek yedikten sonra dağa tırmanmaya başladılar. Dik yamaçları çıkıp indikçe atların soluğu kesiliyordu. İbrahim Ethem Bey arkasından gelenlere döndü. Ha gayret, yağcılara az kaldı. Kışla köyüne de vardık mıydı artık ormanda izlemektir. Yürüyün bakalım, ilikleriniz mi boşaldı? Yürüyüş kolundan biri yanıtladı. Biz yaklaştıkça orman bizden kaçıyor. Bir başka yorgun ses de ona katıldı. Öyle ya, ağaça birer kıstrak edinmişler. Ha babam de babam koşturuyorlar. Kışla köyünde bir saat kadar dinlenip Akdağ'ın yükseklerine yöneldiler. Karanlık çökerken Kiçir köyüne girdiklerinde yorgunluktan yığılıp kalmak üzereydiler. Kiçir eski bir Çerkez köyüydü ve dağın yüksekliklerine varmadan evvel soluklanılacak son duraktı. Akdağ'a çıkan yörükler bu küçük köyde bir ya da iki gün geçirirler, Çerkezlerle yarenlik eder, yaylalarda dokunan kilimleri pazara götürecek olan Kiçirlilere verirler, karşılığında onların Simav'dan getirdikleri ayakkabıları, tuzu, şekeri alırlardı. Köyde bir geceliğine konuk olan yörüklerle koyu bir söyleşiye dalan İbrahim Ethem Bey yorgunluğunu unutmuştu. Gece geç saatlere dek ev sahiplerine ve yörüklere Türk ordusunun savaşı nasıl kazanacağını açıkladı. Konuklar sunulan demli çayları yudumluyor ve sordukları her soruyu arada bir sakalını karıştırarak büyük bir özenle yanıtlayan İbrahim Ethem Bey'i büyük bir ciddiyetle dinliyorlardı. Kiçir köyünün yaşlısı Eşref Ağa Kafkasya'dan göçen en eskilerdendi. Söze çok az girmesine karşın bilgece yönelttiği her soru İbrahim Ethem Bey'in önünü açıyordu. Kaymakam Bey, Ethem ve kardeşleri öte yana geçtiler ama bugün milli orduda bizden de çok insan yok mu? Odadakilerin hemen hepsi böyle bir konunun açılmasından hoşnut olmamışlardı. Tedirginlikle merak arasında kaldıklarını belli edercesine kıpırdandılar. Bazıları bağdaş kurdukları yerden hafif kalkıp altlarına aldıkları ayaklarını değiştirerek verilecek yanıtı dinlemeye hazırlandılar. İbrahim Ethem Bey, hay Allah burasını unutmuştum diye düşündü. Gümüş tepsiden aldığı çay bardağını önüne koyarken kara saçları göğsüne dökülen ince belli genç kızın kahverengi gözlerine kısa bir an bakarak teşekkür etti. Çayın şekerini karıştırırken Eşref Ağa'ya döndü. Olmaz olur mu? Herkes bir değil ki. İstanbul saltanatının yamacına tünemiş hükümetlerden her daim mevki kapmış olan, ihtiras ve mevki düşkünü, kendilerini yasaların üstünde görmüş bir azınlığın dışında hep birlikte savaşıyoruz. Balkanlarda, Çanakkale'de, Filistin'de olduğu gibi... Duralayıp soluklandıktan sonra sözün arkasını getirdi. Gerçi İzmit'te Yunanlılara hizmet eden mutasarrıf İbrahim, Reşit, Tevfik ve Ethem kardeşleri, bir takım başka beyler İzmir'de yanaşıp yakın doğu Çerkezleri adına bir cemiyet kurmuşlar. Yunan kralına yaranmaya çalışıyorlar. Tepkiyi anlamak için bir an soluklandı, çıt çıkmıyordu, kaldığı yerden sürdürdü. İş bununla kalsa neyse, kandırılmış insanlarımız Girit'te Yunan zabitlerinden talim gördükten sonra buralara geliyorlar ve Yunan askerleriyle birlikte bize silah çekiyorlar. Ama biliniz ki bunlar azınlıktadır. İstanbullu, Tokatlı, bu toprağın insanı olan Çerkezler hainleri lanetleyen beyanlarda bulunuyorlar. Eşref Ağa söylenenleri kaçırmamak için iki elini dizlerine dayayıp eğilmiş, başını hafifçe sola çevirerek daha iyi duyan sağ kulağını İbrahim Ethem Bey'e vermişti. Son sözlerden mutlu olduğunu belli edercesine belini doğrulttu. Sesi vadilerin derinliklerinden gelerek insanı bir kadife gibi okşayıp geçen ılık bir yele benziyordu. Oğul, asilzadelikten gelenler göçlükleri yerlerde de bey prens olmak isterler. Onlara kim prenslik vaat ederse oraya yanaşırlar. İyi kalpli saf insanlarımızın da kanına girerler. Kötülerin maşası olurlar. Oysa halk öyle mi ya? Yaşlı adam başını biraz öne eğdi, sesi titriyordu. Kaderini birbirine bağlamış insanlar aynı toprağın üstünde yaşadıkça, aralarına kini garezi sokmadıkça kardeş olup kaynaşırlar. Gün gelir birbirlerinden ayırt edilemez olurlar. Yaşlı bilgenin sözleri yüreğini hafifletmişti. İbrahim Ethem Bey neredeyse bugün görmüş bilge adamı ayağa kaldıracak ve iki eline sarılıp öpecekti. Odadakileri şöyle bir süzdü, içindeki coşkuyu daha fazla bastıramadı. Demek ki mevki hırsının altına milletin başına bey paşa kesilmek varmış. Ankara'ya gideriz, Mustafa Kemal'i meclis kapısının önünde asarız demeleri bundandır. Aslında onların derdi meclisin yerine geçmektir. Kendi sözlerinden üzüntüye kapılmış sesi kısılmıştı. Bunu beceremezlerse maksatları İngilizlerin kuyruğuna takılmış olan padişahın sarayında bir yer tutmaktır. Ancak düşman kurşunu ne bey, ne paşa, ne zengin, ne de yoksul ayırt ediyor. Durakladı, derin bir soluk aldı, hafifçe öksürdükten sonra sesini yükseltti. Kumanda artık Ankara'dadır. Bu odada diz dize durduğumuz gibi cephelerde, dağlarda da birlik olup omuz omuza savaşırsak, beyi de, paşası da, prensi de, şehzadesi de vız gelir tırıs gider. Başını soldan sağa çevirerek odadakileri şöyle bir süzdükten sonra sesini yükseltti. Hayının ırkı olmaz, hırsı olur. Milletin istediğiyse çocuklarını bu topraklarda huzur içinde yaşatmaktır. Yörük Hasan iri kemikli esmer yüzünde birer gece feneri gibi ışıldayan kara gözlerini iyice açtı. Sesi gürüldeyen bir çağlayan gibiydi. Bizim kıl çadır neyse Eşref Ağa'nın evi de odur. Yurt denince anladığımız da budur. Biz dağlarda dolaşır konaklarız. Her bir taş, her bir çalı bizimdir. Dağların yücelerinden ovaların yeşilliklerine baktığımızda görebildiğimiz her yeri yurdumuz biliriz. Yörük Hasan birden sustu. Odaya bir an sessizlik çöktü. Sonra sesler yeniden yükseldi. Akdağ'ın yüksekliklerinde esen fırtınayı ve yorgunluklarını, yüreklerinin derinliklerine yerleşmiş endişelerini unutmuşlar, söylenenleri onayladıklarını göstermek için deneyimlerini, anılarını anlatmaya başlamışlardı. İbrahim Ethem Bey ayağa kalktı, kapının dışından kıpırtılar duyuldu. Eşref Ağa dışarıya, ''Kızlar size yatın demedim miydi?'' diye seslendi. İbrahim Ethem Bey gülümsedi, ''Artık bize müsaade, bir iki saat içinde yola düşeceğiz.'' diyerek kalktı. Eşref Ağa'nın hanımı kapıda belirdi. ''Oğul, her sıkıştığınızda köyümüzün evleri sana ve arkadaşlarına açıktır.'' İbrahim Ethem Bey hepsiyle kucaklaştı. Tüfeğini uzatan delikanlıya baktı. ''Aman bizi habersiz bırakmayın, ne duyarsanız obalara iletin.'' dedi. Ayrılıkla hüzünlenen köylülerden yükselen sesler fırtınanın uğultusuyla birbirine katışıyordu. ''Allah'a emanet olun. Gene bekleriz Kaymakam Bey. Kız Emir, ekmeği verdiniz mi?'' ''Verdik, verdik.'' İbrahim Ethem Bey şu işe bak diye söylendi. Bir yanda ardımıza düşen Yunan'da birlik olmuş Çerkez taburu, öte yanda ekmeğini bizden esirgemeyen Kiçir'in yoksul Çerkezleri. Yamçısının başlığını alnına indirip atını karanlığa sürdü. 12. Bir hafta boyunca dağlarda dolaştılar. Akdağ'ın havası Akıncılara iyi geldi. Önce Kavlan Yaylası'na, oradan Çiçekli Yaylası'na uğrayıp Alaçam Dağı'na geçtiler. Birkaç gün dolandıktan sonra Ulus Dağı'na atlayıp Bigadiç açıklarına indiler. Kızılçukur Köyü'ne yaklaştıklarında Balıkesirli Arslan Efe ile karşılaştılar. İbrahim Ethem Bey eski dostunu görünce yere atladı, hasretle kucaklaştılar. Ayaküstü yarenlikten sonra Arslan Efe'den aldıkları haber üzerine Akıncıların sevinçli haykırışları yükseldi. Günlerdir endişeyle dolaştıktan sonra alınan bu haber açlığı da susuzluğu da unutturmaya yetiyordu. Düşman Sakarya boyunca durdurulduktan sonra geriye püskürtülmüştü. Hisar'daki Ilıcalar'da zafer kutlaması yaparak temizlenip dinlenen Akıncılar, iki gün sonra geceliğin yayladan geçerek Okçular Köyü'ne ulaştılar. Caminin avlusunda köylülerle konuşurken Hacı Veli yanında bir adamla çıka geldi. Adamı öne doğru itererken açıkladı. Bu herif Faraş köyünden Molla Kemal, Arslan Ağa'ya Yunanlardan bir mektup getirmiş. 40 yaşlarındaki adam sararmış kağıdı Arslan Efe'ye uzattı. Arslan Efe kağıdı şöyle bir okuduktan sonra yüzüne astı. Önünde iki büklüm duran adama baktı. Başını yukarı aşağıya iki kez sallayıp kaldırınca iki kızan adamın kollarına girdi ve onun ayaklarını yerden keserek sürükleyip götürdüler. İbrahim Ethem Bey kendisine uzatılan mektubu fenere yaklaştırıp okuduktan sonra olup biteni anlamaya çalışan kalabalığa döndü. ''Canım, meraklanacak bir şey yok. Yunanlı kumandan teslim ol. Hiç umut kalmadı. İyi muamele göreceksin.'' diyor. Gülümseyerek Arslan Efe'ye döndü. ''Kızdığın şeye de bak. Dağlarda yoruldun yeter. Biraz da Yunan zabitiyle yarenlik etmekle ne sakınca var?'' Gülüşmeler yükselirken sağ cebinden dörde katlanmış bir gazete çıkarıp açtı. ''Bakın, İzmir'den gelen bu gazetedeki Yunan tebliği neler?'' diyor. Derin bir soluk alıp okumaya başladı. Bazı bölümleri mırıldanarak hızla geçtikten sonra sesini yükseltti. Umum askeri Ali kumandanlığından, Ankara'nın bir miktar asiler tarafından medeniyet dünyasına ve iş bu dünyanın metin arzusuna karşı ilan edilen belalı ahmakça isyana katılanları, bilumum bu gibileri kanunun himayesi altına namuslu bir surette barış çalışmalarına katılmak ve ailelerinin yanına dönmelerini kolaylaştırmak niyetinde olduğumuzdan emrediyoruz. Çevrenizde bulunan çete üyelerini silahlarını askeri idarelere teslim etmek, aileler arasına dönmek ve devletin kanunlarına itaat etmek şartıyla affı umumi ilan ediyoruz. Merhametimize sığınanlar harp vergisinden muaf olan beygirlerini beraberlerinde getirmek hakkına sahiptirler. İzmir, 5-18 Ağustos 1921, Umum Askeri Uğulu Kumandanı, General Aristoteles Velahopoulos. Bir an durunca arkalardan sunturlu bir sövgüyle başlayan tok bir ses duyuldu. Ülen sen kim oluyorsun ve de neyimizi affedeceksin? Irza geçen sensin, soya yakıp yıkan sensin. Senin kanun dediğin hangi hükümetin kanunuymuş da itaat edilecekmiş? Hay senin gibi generalinde. Bu sözler üzerine bir gürültüdür koptu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Faris Ağa her zaman yaptığı gibi hiçbir heyecan belirtisi bulunmayan, arada bir çatlayan sesiyle söyleyeceğini bir çırpıda söyledi. Beygirlerinizi size bağışlamışlar. Daha ne istersiniz? Allah'tan belanızı mı? Halifeniz teslim olmuş. Siz kullarına da teslim olmak düşer. İbrahim Ethem Bey sessizlikten yararlanıp söze girdi. Efendiler daha bitmedi. Ethem Bey General Papoulos'un kahvesini içermiş. İzmir'de Fotin'in kahvehanesinde oturup Atina gazetelerine konuşur dururlarmış. Arkalardan tiz bir ses geldi. Havada uçuşan ipeyi kesen keskin kılıç gibi karanlığı delip geçen ışın gibi bir ses. Soyuna lanet ettirecekler. Osman Nevres'in vücudu da palikaryalar tarafından orada parçalanmıştı. Nargilesini höpürdetirken yerdeki kan izlerine bakıp keyif alıyordur herhalde bin lanet. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. İbrahim Ethem Bey hafifçe öksürerek sözlerini sürdürdü. Elimde bir rapor daha var. Küçük Asya ordusu kumandanı General Papoulos imzalamış. Bakın ne buyuruyor. İşgal altında bulunan yerlerdeki başı bozuklara bahşedilen umumi aftan sonra bunlar külliyetli surette himayemize sığınmaya başladılar. Bu cümleden olarak Su Sığırlık Havalisi'ne 90 ve Balat'a 40 başı bozuk müracaat etti. Başı bozukların sığınmaları devam ediyor. İşte böyle buyuruyor general. Başı bozuklarla bizi karıştırmış bu herif. Kısa ve ağır bir sessizlikten sonra cami avlusunda öfkeli sesler yükseldi. Daha neden oyalanıyoruz? Gidelim. Başı bozuk kimmiş? Şunlara gösterelim. Bizi Müslüman gavuruyla karıştıran bu çorbacılara külahlarını yedirelim. Gürültü arasında İbrahim Ethem Bey Arslan Efe'ye döndü. Efe şu mektupçunun sözüne göre düşman Faraş'ta demesine kalmadan Kadıoğlu pehlivanın sert sesi duyuldu. Kaymakam Bey daha ne duruyoruz? Basalım şunları. İbrahim Ethem Bey tüfeğini eline aldı yerinden kalktı. Seri adımlarla atların bağlı olduğu dutluğa yönelirken bağırdı. Haydi atlara! Birlik kumandanlarının düdükleri ötmeye başladı. Ortalık karıştı. Akıncılar atlarına koşuştururken birkaç köylü de beygirleriyle onlara katıldı. Gecenin ıssızlığını bozan nal seslerinden başka bir ses duyulmaz oldu. 4 saat sonra vardıkları küçük koruluğa bıraktılar atlarını ve yaya ilerlediler. Şafak sökmek üzereyken Faraş köyünü sardılar ve çemberi adım adım daraltarak köye girdiler. Köy boşaltılmış gibi ıssızdı. Parti pehlivanın gür sesi ortalığı inletti. ''Hangi kancı kanalı duyurdu geldiğimizi? Hangi susak ağızlı?'' Arslan Efe'nin tüymüşler sözüne köyün orta yerinden akan suyu atlayarak geçen Halil Efe'nin sesi eklendi. ''Köylüleri camiye kapatmış çorbacılar.'' Onun arkasından gelmekte olan köylüler birbirlerine sokularak ürkek adımlarla yaklaştılar. Kümelerini dağıtmadan öylece kaldılar orta yerde. Sessizliği bir bebek ağlaması bozdu. İbrahim Ethem Bey köylülere kendini tanıtınca yaşlı kadınlardan birinin ağlamaklı sesi duyuldu. Oğlum yapacaklarını yapıp Kepsut'a gittiler. Bunu onlara soracağız anacığım. Az biraz soluklanalım, burunlarından fitil fitil getireceğiz. 3 saat dinlenmenin ardından yola çıktılar. Öfkelerini dindirmek istercesine son hızla Bekirler köyüne girdiler. Düşman burada da yoktu. Arap Ali Osman Çavuş'un müfrezesini buldular köyde. İbrahim Ethem Bey hırçınlaşan atını sakinleştirmek için dizginini çekiştirirken Halil Efe ve Hacı Veli'ye seslendi. Burada ayrılalım. Siz adamlarınızla Koca Bey'e doğru ilerleyin. Biz de Adalı'ya yürüyelim. Takip 3 gün sürdü. İbrahim Ethem Bey ile akıncıları pazartesi gününü Ulus Dağı eteklerinde Ayan Veli'nin çiftliğinde geçirdikten sonra salı günü Okçular Yaylası'na ulaştılar. Yaylada kimsecikler yoktu. Geceyi aç susuz geçirdiler. Ulus Dağı'nın eteğini izleyerek altın oluk pınarlarına geldiler. Pınar'ın soğuk suyuyla canlanmaya çalışırlarken Gözeren köyünden Molla İbrahim yaşlı atıyla tepede göründü. Akıncıların yanına geldiğinde yüzündeki gülümsemeyle bir muşlu getirdiği belliydi. Akıncılar oturup kaldıkları su kıyısından doğruldular ve merakla beklediler onu. Molla İbrahim yaklaşınca İbrahim Ethem Bey 2 adım öne çıkarak sordu. İbrahim ağa maşallah düğün okucusu gibisin. Yüzün gülüyor yoksa düşmanın yatağını mı buldun? Yok kaymakam bey Kadıoğlu Hulusi'den bir sürh mektubu getirdim. Bak sen bu herif Yunan'a teslim olsanız fena olmaz yani diyordur herhalde. Yok yok, Hulusi Yunanlarla Simav'a gittiydi. Oraya varmadan haberi almışlar. Ordumuz düşmanı bozmuş. Hepsi de çok korkmuşlar. Hemen Sındırgı'ya döndüler. Hulusi ağlanıp duruyordu. Düşmandan umudunu kesmiş, sizinle görüşmek istermiş. İbrahim Ethem Bey mektubu hızla okuduktan sonra ''Bu casus yılmış yahu artık bize katılmak istermiş.'' dedi. Dere kıyısındaki akıncılardan birinin alay dolu sesi duyuldu. Giden ağam gelen paşam. Fabrika elden gitmesin de ne olursa olsun. Irz ve namus onun neyine?'' Arslan Efe ile Hüseyin Çavuş öteki akıncılar gibi sevinçli görünmüyorlardı. Hüseyin Çavuş ne hinoğlu hindir o dedi. 2 ay evvel bize de mektup yolladıydı. Arslan Efe'nin sesi buruktu. Yunan'ın casuslarından Çerkes Hasan Bey denen herifi de alıp bize geldiydi. Teslim olursak rahat edeceğimizi söyledi. Biz yüz vermeyip kovduk. Lakin o üç adamımızı kandırıp teslim etmiş. İbrahim Edem Bey duyduklarına inanamıyordu. Öfkesini bastırmaya çalıştı ama söylenmeden de duramadı. Oldu mu ya efeler, hiç ayağa dek gelen hain bırakılır mı? Arslan Efe ile Hüseyin Çavuş susup kaldılar. İbrahim Ethem Bey kalpağını çıkardı. Elini başına götürüp saçlarını karıştırarak düşünceye daldı. Birkaç dakika sonra Arslan Efe'ye döndü. Bu işi temizlemenin bir tek yolu var. Yanınıza Ali Osman Çavuş'u da alıp Ulus Dağı yönünde ilerleyin. Bu herife bir haber salın. Biz dağlarda yorgun düştük, anlaşalım deyin. Gelince de icabına bakarsınız. Arslan Efe ses etmeden kalktı. Atına doğru ilerlerken birden döndü, kırgınlığını belli ederek "Bu işi yarın bırakmayız Kaymakam Bey, ne zaman buluşuruz?" diye sordu. İbrahim Ethem Bey içinden "Biraz fazla yüklendik galiba" diye geçirdi ve adamlarını hizaya sokan üç Efe'ye seslendi. "Yolunuz açık olsun, 10 gün sonra birleşelim." "Nerede?" "Biz sizi buluruz." Arslan Efe bir an önce yola çıkmak için öne doğru yekinen atının dizginlerini çekti. At ön ayaklarıyla toprağa döverek çevresinde döneniyordu. Arslan Efe mutsuzluğunu belli ederek seslendi. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Pehlivana, Halil'e, Makbule'ye de selamet. Allah'a emanet olun Kaymakam Bey. Sağ elindeki tüfeği yukarı kaldırıp Ulus Dağı'na doğru savurarak bağırdı. Akıncılar haydi! Parti pehlivan uzaklaşan atların ardından bakarken Arslan çok genç ama yiğit bir çocuk. Özleyeceğim onu. İnşallah başına bir iş gelmez diye mırıldandı. İbrahim Ethem Bey inşallah diye ekledi. Sesinde bir acılık vardı. Parti pehlivan heyecanlanmıştı. Kaymakam Bey, 12 kişi kaldık. Şimdi ne yana gidiyoruz? Pehlivan, aşağı Devrek köyüne gidelim. Halil ile Hacı Veli Bigadiç Şındırgı yolunu keseceklerdi. Biz de Sarıca Ova'ya ineriz. Şu alayakalı Ahmet denen eşkıyanın yanaşmalarından Gözerenli Ali vardı ya. Hatırladım ipsiz sapsız herifi. Ahaliye eziyet edip duruyormuş. Bak sen hergeleye. Bununla kalsa iyi, Gedizli Halil'i hiçten yere kurşuna dizmiş. Kaymakam Bey, Ali'yi hallederiz de şu Kadıoğlu Hulusi'ye bir çare yok mu? Olmaz olur mu? Sındırgı şosesine varınca bir iş düşünürüz. Ama bir şartla, onu bana havale edeceksiniz. İbrahim Ethem Bey ayağını üzengiye atıp çevik bir zıplayışla atına bindi. Parti pehlivana döndü. Anlaştık, Kadıoğlu senindir diyerek atını topukladı. Aşağı Devre'ye geldiklerinde yoksul köylüler akıncıları çorba içmeye çağırdılar. Parti pehlivan telaşla İbrahim Ethem Bey'e baktı.